Basecast. Beşiktaş Köy İçi Podcast'in ikinci bölümünden herkese selamlar. İlk bölümde derbi öncesini konuşmuştuk. Bu bölümde de konuğumuz tabii ki derbi galibiyeti. Hazırsanız başlıyorum o zaman. Beyler hoş geldiniz hepiniz. Tabi, Ömer, Mustafa hepiniz hoş geldiniz tekrar ikinci bölümde. Ben de oradan hiç giriş girizgah vesaire bir şey yapmadan Ömer sana paslıyorum. Derbi nasıldı? Görüşlerin neler? Galibiyet. Hepimizi tebrik ediyorum. Skoru bilen Tabi başta olmak üzere.
Hepimiz kazanacağımızı düşündük aşağı yukarı.
Ben hariç.
Evet, sen hariç. Hepimiz kazanacağımızı düşündük. Güzel bir maç oldu. Yani akıllı oynadık. Büyük maç, Sergen Hoca'nın büyük maç karnesi hakkında çok konuşmuştuk. Büyük maçlarda Sergen Hoca'ya çok güvendiğimiz, akıllı oyun oynattığını söylemiştik önceki podcast'imizde. Buna uygun bir oyun oldu. Yani maçın başından sonuna ne Galatasaray'ın üstüne aşırı derecede kontrolsüz hücum edip geriye boş bıraktık, ne de tamamen savunmaya kapandık. Galatasaray gerçekten, hani maçın başında da Emre Akbaba söyledi, eğer kazanamıyorsak bile kaybetmemeye geldik dedi ki bu derbilerde çok sık duyulan bir şey değil. Galatasaray hakikaten bir puan hedefiyle gelmiş ki çok fazla ligden kopmamak için. Buna uygun oynadılar. Yani daha çok kapanan taraf oldular. Zaten oyundaki bütün istatistiklerde toplu oynama, şut, başarılı şut, başarılı orta, başarılı pas, tamamında Beşiktaş üstün. Yani Beşiktaş oynadı oyunu. Bir iç saha maçı. Seyircisi olmasına rağmen Beşiktaş son derece iyi kullandı iç saha maçı avantajını. Ve akıllı oyun, son derece doğru bir kırmızı kart. Yani hiç şüphesiz. Zaten hocaları da kabul ediyor
adamın
bunu.
Kafasına vurdu yani.
Daha tabii yani. Yani bunu artık en objektif olmayan Galatasaraylı'nın bile söyleyebiliyor olması lazım. Normal bir kırmızı kart ve ondan sonra hocanın doğru değişiklikleri çok oyunu etkiledi bana göre. Tam Enkudu'ya dönük bir oyun oldu. Enkudu oyuna girdi o sırada. Mensah oyuna girdi ve Töre oyuna girdi. Artık hani tamamen rakip kaleye bir abluka haline getirdik. Cagne atıldıktan sonra golün geleceğini biliyorduk. Dakika 79'du ama hiçbirimizde bir şüphe yoktu ki hani acaba yenemeyeceğiz mi? Böyle bir şüphe yoktu çünkü illaki atacağımız belliydi ve sonunda da attık. Çok güzel bir Josef golüyle, çok güzel kontrol, çok güzel şut. Ve oradan sonra da zaten maç koptu. Yani biz 1-0 öndeyken bile Galatasaray tamamen eldeki temkini bırakmadı ki yani bir karambol golü belki bulursam beraberliği alırım en azından düşüncesiyle. Tamamen kontrolsüz de açılmadılar ama biz yine çok iyi çıktığımız kontrada maçın sonunda skoru 2-0'a aldık. İyi bir maçtı bizim için. Puan durumu açısından çok büyük avantaj. Yani Galatasaray'a şimdiden 5 puan fark atmış olmak. Bütün derbileri kazanmak. Yani derbi dışında Başakşehir'i, sorun yaşadığımız Başakşehir'i yenmek, zor maçlardan, deplasmanlardan 3 puan çıkarmak. Bundan önemlisi Galatasaray şimdi çok zor bir fikstüre giriyor. Yani Alanya deplasmanları, şunlar bunlar, bir sürü oynayacağız zor maç var.
Başakşehir maçı aynı.
Bu fikstürden sonra Galatasaray'ın çok büyük ihtimalle artık, yani transfer de yapamıyorlar şu anda. Çok büyük ihtimalle Galatasaray'ın artık yarıştan yavaş yavaş düşeceğini, yine klasik 5. 6. sıralara doğru aşağı ineceğini düşünüyorum. Beşiktaş için de artık zirvedir yani hedef. Lideriz zaten. İlerisi de devam edecektir bunun. Böyle gideceği benziyor.
İnşallah çok mutluyuz tabii ki. Bir sıkıntı olmadan İnşallah. Çözebiliriz aynen. Yani şu an takım tamamen dolu düzgün gidiyor hakikaten, yani bütün derbileri kazanmak hakikaten çok büyük iş. Sen ne eklemek istiyorsun Mustafa? Derbi kazandık.
Abi yine öncelikle bizim, herkese...
Neredeyse Josef efsanemiz oldu artık herhalde.
Ya canım, Josef bizim canımız balımız ya yani. Josef al neyse +18 içerikli konuşmayalım. Şimdi şöyle bir giriş yapayım ben. Öncelikle herkese merhaba. İkinci bölümdeyiz. İnşallah ilk bölüm beğenmişsinizdir.
Hani evet inşallah.
Kişisel profillerimize yorum atabilirsiniz, mention atabilirsiniz. Bunları görünce mutlu oluyoruz çünkü. Şöyle bir giriş yapayım. Galatasaray ne için geldi? Ne yaptı? Maç ne oldu? Galatasaray maç öncesi röportajını izledim. Fatih Terim zaten dedi ki ben Etebo tercihi soruldu. Beşiktaş'ın çok güçlü bir orta sahası var ve bu yüzden Eteboy'u tam bir orta saha olduğu için Eteboy'u koydum dedi. Yani bir nevi Fatih Terim bu açıklamasıyla savunmaya geldiğini gösterdi. Ondan sonra zaten Ömer'in de bahsettiği gibi Emre Akbaba mıydı tam hatırlamıyorum o açıklamayı yapan. Emre Akbaba'ydı galiba.
Emre'ydi Emre, evet.
Aynen. Emre Akbaba'ydı. Şey dedi, hani en kötü beraberlik alırız dedi. Yani bu psikolojiye girdilerse zaten belliydim az çok maçın nasıl geçeceği. Sergen Yalçın açısından da şöyle bir şey vardı. Sergen Hoca normalde stili olmayan bir 11 ile çıktı. Topu ayağında tutan, ki bu çok değerli. Niye değerli? Çünkü Beşiktaş şu ana kadar hep topu rakiplerine verdi. Yani her ne kadar topla oynama yüzdesi bizde olsa da tabii ki bu böyle olacak. Ama çıkan 11'ler bunu gösteriyordu. Hani topu ayağında tutan 11 değil, topu rakibe veren, geçiş oyunlarıyla skoru bulmaya çalışan bir Beşiktaş izliyorduk her zaman. Bu maçta Oğuzhan tercihi vardı. Oğuzhan biraz etkisiz kaldı. Tabii Oğuzhan tartışılabilir. Ama yani herkesin etkisiz olduğunu düşünürsek sadece yükü Oğuzhan'ı yıkmak da
ya hocanın
çok adil değil.
Anlayışı evet. Orada çok önemliydi. Maçta önce de konuşmuştuk. Tabii canım. İşte. Fatih Terim'in Etebo hamlesi mesela, ben normal standart çıkacak diye düşünmüştük. İşte Belanda vesaire diye. Evet. Etebo'yu koyup demiş ki Beşiktaş benden güçlü demiş. Ben burayı tutacağım demiş. Sergen Hoca da aynı şekilde düşünmüş. Ben daha güçlüyüm, ben oynayacağım demiş. Onu da becerdik yani. Hani oradaki 8 oynayan Mensah da çok bir şey oynamadı açıkçası. Aynen. Girdikten sonra. Ama yani direkt oradaki oyuncudan biz oradaki oyuncuyu çözersek biz zaten şampiyon olacağız yani. O çok net bizim için yani.
Aynen öyle. Ya Galatasaray'ın taktiğinde de kanayan yara şuydu. Çıkan 11'i de yani belli skoru bulmak için rakip sahaya yığılan bir Galatasaray izlemeyecektik. Yani kontralarla falan golü bulmaya çalışan bir Galatasaray izleyecektik. Ama kanatlarda da Arda ve Oğulcan vardı. Oğulcan bir nebze de Arda'yla da geçiş oyunu kontratak oynayamazsınız.
Evet.
Yani bu açıdan Galatasaray hiç neredeyse tehlike üretemedi. Birkaç pozisyon hariç yani organize hücum üretemediler. Bu da bizim işimize geldi. Aslında Fatih Terim'in taktiği de bir nebze tuttu. Çünkü biz de pozisyon bulamadık öyle kadar. Öyle kolay kolay. Larin'in kaçırdığı kişisel hata. Marcao'nun kişisel hatası. Hani birkaç pozisyon bulduk ama net pozisyonlar değildi. Özellikle Luyendama Marcao çok iyi savundu. Aboubakar'ı falan. Fatih Terim alanları çok iyi savundu. Özellikle blok aralarını çok iyi savundu. Hani birinci bölge ile ikinci bölge arasındaki bloğu çok iyi savundu. Orada hiç toplu oynama imkanı bulamadık. Maç iyice kısırlaştı. Ondan sonra Jackney'in gördüğü kırmızı karttan sonra, sağ olsun Jackney'ini yaptı. Gördüğü kırmızı karttan sonra biraz da şans bize yardım etti. Çünkü açamıyorduk kilidi ve Rıdvan'ın ortasında Luyendama'nın vuramaması sayesinde, bir de tabii Luyendama'nın iki kritik hatası oldu. Yani yayından önce de demiştik, formsuz bir Luyendama var demiştik ama yani Luyendama yine iyi oynadı.
Çok
ama
iyi oynadı ya. Yani
Galatasaray'ın bize maçı getirdi. Yani böyle de bir gerçek var.
90 dakika boyunca iyi oynayıp, yani iyi oynayabilirsin gerçi ama 20 pozisyon, 25 pozisyon, 30 pozisyon iyi oynuyorsa zaten Ramos falan oluyorsun. Ya 30 pozisyon iyi oynayamadı adam. 2 tanesini de oynayamadı. 2-0 bitti zaten yani. Sürekli bir ya, oyuncunun üstüne kalınca da öyle bir sıkıntı yaşadı Galatasaray dediğin gibi.
Evet. Hani şöyle de bir söz vardır. Hani tüm futbolcular için maç 90 dakikadır. Ama kaleciler için ve defansların bazı kritik aksiyonları için maç 90 dakika değil. Yani 90 çarpı 60 saniyedir. Her saniyenin önemi onlar için çok daha büyük. Hani forvet bir gol kaçırır. Tamam, telafi edilebilir ama hani gollük bir hata yapan kalecinin ve defansın hatasının geri dönüşümü çok zor. Yani bir şeye daha değinmek istiyorum. Yayından önce de asıl noktaya şey değinmiştim. Winner'lık anlayışı. Hani Trabzon'u yendik. Hem de çok kötü bir kadroyla yendik. Trabzon'u yendik. Gittik Kadıköy'de Fener'i yendik. Başakşehir'i yendik. Kötü kadroyla, bayağı kötü kadroyla. Defans yoktu yani. Bir de gidip Galatasaray'ı yendik. Sergen Yalçın geldiğinden beri derbi kaybetmiyoruz. İyice İstanbul'un, Türkiye'nin sefiri olduk. Hani büyük maçlara bu kadar özgüven, özellikle benim jenerasyonum hiçbir zaman büyük maçlara bu kadar özgüvenli çıkmamıştır. İmkansız. Biz Bilic, yani akıl bali olduğumuz evet. Dönemde Samet Aybaba Bilic dönemleriydi zaten. Şenol Güneş de sağ olsun şey yaptı. Ama biz iyice sinmiştik. Çok sinmiştik. Sergen Hocam sağ olsun bu takıma artık bir winner özelliği kazandırdı. Hani ölüm kalım maçlarında ölmeyen bir Beşiktaş var artık.
Bir şekilde biri kazanıyor abi.
Gömen bir Beşiktaş var. Yani bir şekilde kazanıyoruz ya.
Aynen.
Josef de Souza sağ olsun bir şekilde kazanıyoruz ya. Buradan Josef abime Yani neyse, biraz duygu patlaması yaşadık. Sözü ta abiye bırakıyorum. Ben Josef denince bir fena aldım yine. O golden sonraki sevinç falan. Bir kitap yazarım o sevince. Ben sözü ta abiye bırakıyorum.
Ben ta abiye söz vermeyeceğim bugün. 2-0 skoru bildi, şimdi susmayacak. Yarım saat konuşacak ya.
Rahatım ben öyle.
Abi skoru bildin. Tebrik ediyorum. 2-0.
Teşekkür ederim.
Golü inşallah Rıdvan atar demiştik. Rıdvan asist yaptı. Yani herhalde Josef... Yani ben diyordum ya, tuhaf oyuncular gol atar falan. Yani Josef tabii tuhaf bir oyuncu değil ama sonuçta hani çok golcü bir oyuncu değil. Neyse, sözü sana bırakıyorum. Skoru bildin.
Ya gol beklediğimiz oyuncular bellidir. Hani hücum attı. Ama büyük maçlarda biz bir şekilde Necip Fener maçında gol attı. Trabzon maçında gene hücum oyuncusu olmasına rağmen gol beklemediğimiz bir isim Tyler Bolt maçı açtı. Kilidini açtı falan. Yani... biz bir şekilde Mustafa'nın dediği gibi winner özelliğini kazandık Sergen Hoca ile beraber. Daha öncesinde bunun benzerini Mustafa senden 13-14 yaş büyük olmama rağmen ben de çok yaşamadım. Hani bir derbi 100. yılda yaşamıştım, evet. 6'da 6 yapmıştık sanırım orada. Ya da bir Trabzon beraberliği olabilir. Neyse.
Trabzon beraberliği var bir tane orada.
Trabzon aynen. İlk hayatımda da gittim, ilk deplasman bu arada. Ya şöyle söyleyeyim. Bizim beklediğimiz hamlelerin dışında bir iki değişiklik oldu Galatasaray'da da Beşiktaş'ta da. Ben mesela Atiba, Josef, Mensah üçlüsünü bekliyordum ama hoca Oğuzhan'la çıktı. Acaba işte Etebo'nun oynatılacağını duyup mu Oğuzhan'la çıktı? Yoksa Fatih Terim Oğuzhan'ın oynayacağını düşünüp Etebo'yu mu oynattı? Orası muamma tabii de. Etebo birebir oynadı Oğuzhan'la. Yani Oğuzhan'ın çok kötü oynamadığını düşünmüyorum ben. Maç zaten bir bizim gole kadar, hatta ilk 70 dakikası falan böyle bir taktik savaşlarına sahne oldu. Gerildim, çok gerildim ben. Bir gerildim filmi izler gibi. Bir de tabii ki hani bir tweet de atmıştım, belki hatırlarsınız. Hani bazı Hollywood filmleri vardır, bir suç işleyen kötü insanlar vardır. Bir de bunun karşısında duran iyi insanlar vardır ama savcısı, hakimi, polisi de o kötülerin yanındadır ve buradan bir çıkış aransın. Biz dün sahada hakim, yani maçın hakemi de Galatasaray tarafındaydı bence maç başlarken. Biz en başta zaten podcast yayınlarına başlamadan önce ilk şiarımız biz hakem konuşmayacağız da hani hakemin konuşulacağı bir maç bu.
Ya öyle bir ihtimal yani, pek yok ya. Hani hakem konuşmayacağı bir ortam o yara olmuyor Türkiye'de özellikle.
Beşiktaş'ta yani olmuyor adam, evet.
Yani bu kadar bariz bir hakem beraberliği, hani ulan berabere bitsin de ben bu işten sıyrılayım diye uğraşmaz. Çok tuhaf hareketleri vardı yani. İlk yarıda işte o Larin Jacne pozisyonunda adamın elini tutuyor. Yeri taklamakla atıyor Jacne. Yani ona da foul veriyorsun gözünün önünde. Demek ki ya içeride olsa penaltı verecek falan. Saçma sapan, hani ne diyeceğin mi belli olmayan durumlar. Arda'nın kırmızıyı görmemesi, işte ne bileyim faullerde biraz geç çalıp acaba hani Beşiktaşlılar ne yapacak kollaması. İşte mesela Rozier'i atabilirdi o Saracchi tekme attığında şeye, Gezal'e. Ama geç verdi faulü. Rozier çok sert geldi. Hani faul yapmadan aldı topu. Ama orada dedik ki ulan acaba onu atacak mıyız falan. Hemen dur düdük çalayım, önceki pozisyon faul olsun falan.
Şirazesini tuhaf kaybetti ya.
Aynen öyle. Tuhaf hareketlere girişti. Şirazesini
kaybetti.
Orada da hani şeyi, Cüneyt'i şey kurtardı. Jacne kurtardı. Yani hiç şey, yani şüphe götürmeyecek bir kırmızı kart gördü adam ya. 2 metreye ayağını kaldırıyorsun. Adamın kafasına vuruyorsun. Hani ona bile itiraz edenler gördük de neyse yani, çok.
Ya abi, yine de hani hakeme çok girmedik yani. Bir dakika boyunca tüm takım diye itiraz ettiler. Arda falan hakeme başına eşittiler. Yani. Rezillikti ya ama
neyse. Öyle. O kısım Rozier'in, öyle geçebiliriz.
Rozier'in faulüne gelene kadar Galatasaray'ın zaten 9 kişi kalması gerekiyordu. Rozier'in yani faul yaptığı kişi Arda'ydı sanırım, değil mi?
Bilmiyorum Rozier'in kimdi.
Hangi faulü?
İkincisi.
Sarı kart gördü.
İkincisini Marka'ya yaptı.
O değil. Benim dediğimi diyor. Saracchi'nin topu gördü. Aldı ya şeyden, Gezal'den faul yaparak. Orada birine girdi. Orada kart görmedi Rozier. İlk sarıda Jacne'den gördü de Jacne zaten takılıp kendini takıp falan atladı yani. Jacne zaten standart atlamayı çok sevdiği için bir atlayayım yani bir arkadaş.
Şöyle söyleyeyim, Galatasaray beraberliğe gelmişti. Zaten Fatih Terim'in de açıklamaları, maç öncesi konuşan birkaç futbolcunun da açıklamaları bu yöndeydi. Hatta taraftar şeyleri gruplarında, işte sosyal mecralarda linç yediler beraberlik bizim için iyidir minvalinde konuştukları için. Ama tabii ki beraberliğe gelen bir de hakem vardı. İşte onu konuştuk şimdi. Benim beklemediğim hamleler oldu maçın gidişatında. İşte Şener'in hiç oynamayan, Etebo'nun oynaması. İşte ben çok üstüne basa basa Lines'lerin eşleşmesinden bahsetmiştim. Ama bir şekilde Larin Şener'i de alt etti bence. Maçın önemli kilit isimlerinden biriydi. Ya rahattık biz. Çünkü Sergen Hoca'nın bir şekilde Fatih Terim'e olan bence taktik kafa olarak taktik zeka üstünlüğünden bir şekilde maçı çevireceğimizi biliyorduk. Gol sonlara kaldı ama çok erken de bulabilirdik. Larin'in kaçırdığı gol vardı mesela. İşte Abubakar'ı kilitlediler. Luyend ama bence Galatasaray geldiğinden beri hayatının maçını oynadı. Ama adam artık bitti. Tek başına savunma yapıyordu. Son işte iki golde de hata yaptı. Ama hani şey olarak bitti adam. Kondisyon olarak bitmek üzereydi oyuncu, zaten.
Oyuncuları konuştuğumuza göre o zaman direkt olarak bir şey daha sorayım hepinize tek tek. Ömer'le başlayayım ya da yok Mustafa senle başlayayım. Sen maçın adamı hani maçın adamı kim diyeceğim ve hani sizin Beşiktaş tane hayal kırıklığınız kim? Sen zaten Josef diyeceksin Mustafa, o yüzden ben sana söylemiyorum. Şaka şaka, sen başla.
Ben Josef ya abi, şiir mi yazsam, şarkı mı yapsam, ne bileyim ya. Çok seviyorum abi. Tam bu ligin topçu. Yani şey hatırlıyorsunuzdur.
Bir de derbi adamı
Sercan Dikli ilk haberi girdiğinde ilk Josef atılmış. İlk Josef haberini girdiğinde nasıl çırpındığımı hatırlıyorsunuzdur.
Evet.
Yani böyle gelsin, gelsin. Abi belli çünkü. Ya Josef de Souza. Bu ligin topçusu ya. Topçu. Yani topçu kelimesinin sözlük anlamı. Niye? Bu ligde ne lazım? Hafif çirkeflik lazım. Hakkını savunma lazım. Yani zaten takımı rahatlatan Josef. Bu arada Fener'de Topal'la birlikte oynadığı için gösteremediği hücum meziyetlerini bizde gösterebiliyor 4-1-4-1 sisteminde. Çünkü Atiba ile yan yana oynamıyor. Atiba'nın arkasında oynuyor. Özellikle o tek topları falan. Yani ben yine konuşursam çok uzun konuşacağım. Maçın adamı tabii ki de Josef de Souza. Bir de şöyle bir ekleme yapacağım. Maçın hayal kırıklığını herkes Oğuzhan'ı yazacağı için şunu göz önünde bulunduralım. Oğuzhan çıkana kadar takımda cidden fark yaratan yoktu. Hani yoktu. Yoktu. O yüzden biraz da Oğuzhan savunayım. Ya ben şimdi maçın analizini yapamadım henüz. Bu yayından sonra maç analizi yapacağım. Maçın full halini indirdim. Orada bir Oğuzhan... Çünkü ben maç anında abi heyecandan şey yapamıyorum. Ben amatör ruhlu bir insan olduğum için maç anında asla analiz gözüyle izleyemem. Ama şimdi bakacağım Oğuzhan neler yapmış. Gömülmeli mi, övülmeli mi? Ama maç esnasında o taraftar gözüyle bakışım... yani takım olarak... Böyle göze dişe dokunur bir oyun sergilemiyorduk.
Sence Ömer maçın iyisi kötüsü kimler? İstatistik var mı bir de elinde? Adamına, sen seversin istatistik yapmayı.
Tabii. Yani maçın tabii reytingi en yüksek oyuncuları Josef Fatih olmuş. Tabii bu çok normal bir şey. Çünkü yani iyi pas yüzdesi tutturdular. İyi top oynadı. Bir de yani gol atması beklenmeyen bir Josef gol atınca tabii ki yani sahanın en iyisi oluyor. Top çalmada Josef sahanın en iyisi. 7 top çaldı tam. Toplam şutta en çok şut atan Josef. 3 şutu var kaleye. Dost oynamasına rağmen bunu yapıyor. Yani böyle düşünmemiz lazım. Ondan sonra toplam rating olarak işte dediğim gibi en yükseği yine. Yani tabii ki Josef. Yani en iyi oynayanın Josef olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Çünkü defansif bir orta saha olarak oynamasına rağmen hücum etkinliklerinde de çok üst düzey işler yaptı. İkinci olarak şeyi de belirtmek isterim.
Yani bir tek Josef de Souza öyle çıksaymışız da yetermiş Ömer. Onu anladık.
Yani evet. Evet evet. Olabilirmiş. Ya bir de şeyi söylemem gerekir. Yani kafa kafaya benim için iyi oynayanlar arasında Larin. Larin'in kaçırdığı gol tamamen yerden sekme. Yani bir toprağa tabii zemin kötü olduğu için kar gördü zemin. Normal kalması mümkün değil. Tamamen topraktan sekmesi.
Abi topu. Çok ince bir araya gireceğim. Burada linçliyorlar evet. Çünkü. Bakın burada evet. Anlatmak istediğimiz şey Larin çok müthiş bir tercih yaptı ve top dışarı gitti değil çim çekmesi yüzünden. Diyoruz ki Larin'in vuracağı top normalde gol olacaktı bari şekilde. Futbol oynayanlar bilir bunu. Top hafif sektiği için ayağında milimlik yer değiştirse ayağın yani şu an beyaz pul olsaydı keşke böyle ayağımla gösterdim ayağım şey yapıp falan. Yani ayağının çok hafif üst kısmına geldiği için o top milim üstüne gelse bile kale üzerinden dışarı çıkıyor. Evet. Yani o çok büyük bir şanssızlık. Ya yani orada şey... da niye hesaba katamadı? Çünkü top düzgün yani böyle seke seke gidip de bir anda yükselmedi.
Top sekiyor zaten.
Yüzeysel gidiyordu. Yerde. Dümdüz gidiyordu. Bir anda çok saliselik bir yükselme vardı. Ben onun da net görüntüsünü atarım siteye. Yani o yüzden Ömer tekrar söz sana veriyorum.
Ya orada da ufak bir şey söyleyeyim Ömer senden önce tekrar sözünü bölüyoruz ama. Ya Larin'e hani Larin bence hani maçın sonunda zaten hani şurada herhalde 3 4'ümüzde Larin'in o pas verdiği pozisyonda kaleye vururuz muhtemelen.
Tabii canım.
Orada hiç kimse pas vermez yani derbide. Orada büyük iş yaptı ki affettirdi kendini bence. Çünkü hani zengin ben derbide golü o golü kaçırdım ama ben bu golü atayım ya ben kral olayım demedi. Maçı bitirdi direkt orada. Kaçırdığı golde de vuruş tercihi bence yanlıştı. Yani topun dibine girmesine gerek yoktu. Asılabilirdi topa çünkü çok uzak mesafeden karşı karşıya kaldı kaleciyle. Dibine girince de öyle bir şanssızlık yaşayınca tabii ki dışarı atıyorsun. Çünkü top yükseldi bir de daha da dibine vuruyorsun. Top yani o şanssızlığı yaşaması tabii ki goldü ama...
Abi, o tercihin nedeni biraz da yani anlatmak istediğimi inşallah size geçirebilirim. Kalecilerin bir şey mevzusu vardır. Ayakta kalma mevzusu vardır.
İşte yatıyor bütün Okan kaleciler
Türkiye'de.
Okan orada
ayakta kalamadı. Bence orada çalımlayabilebilirdi. Evet. Ama açısı çok dardı. Şey bakımından söylüyorum. Topu sola atma bakımından açısı çok dardı. Larin sağ ayaklı bir oyuncu yanlışım yoksa.
Evet.
Orada makul seçeneklerden birisini yaptı. Ama orada kalecinin ayakta kalmadığını görünce tavana bırakayım dedi. Yani tavan dediğim top üst taraflarına bırakayım dedi. Orada da top sekince biraz tabii şey oldu.
Buyur Ömer senden aldık sözü 2 dakika oyaladık bayağı. Devam et.
Hiç sorun değil hiç sorun değil. Yani Larin'in orada vuruş tercihinden önce şunu söylemek istiyorum. Larin'in bizden giderken hiç yapamadığı bir şey. Orada çok kaliteli bir dripling atıyor kaleye doğru. Yani bunu daha önceki maçlarında da yaptı. Artık koşusu var yani. Koşusu olan bir oyuncu değildir Larin. Belçika'da bunu çok iyi geliştirmiş. Bu koşu benim için çok değerli. Orada vuruşu yani o koşuyla o yüksek nabızla yani çok yüksek atıyor orada nabız. Onunla çok kötü bir tercih yapmasını da ben çok fazla şaşırmam. Ama bence yine iyi bir tercih. Sadece topraktan sekmesi sıkıntı. Ve tabii ki ben Larin'i söylememin nedeni son vuruş. Son verdiği pastı. Çok değerli bir asist. Yani bu en kaliteli forvetlerde bile bu ego az da olsa vardır yani. Bu golü ben atacağım artık. Ve o kaçırdığım golü çıkaracağım. 90+4'te evet. Bana gol kaçırdım diye kimse bana bir şey demez. Zaten Galatasaray'ın gol atacağı yok. Mecali yok Galatasaray'ın. Ben deneyim şansımı diyebilir. Demedi. Orada Enkudu'yu attı ve Enkudu'nun da %100 değildi pozisyonu yani. Ama Larin'den tabii ki daha müsaitti. Yani kaçırabilirdi Enkudu tekrar. Ona rağmen onu pas vermesi çok büyüklük. Bir de gol krallığı yarışındasınız yani. Önünüzde Bupenza gibi bir canavar var.
Evet.
Yani bir hafta bile gol atmasanız arkasına düşüyorsunuz. Gol krallığı her oyuncunun hayalidir. Yani forvet oyuncusu olup gol krallığında olmak istemeyen yok zaten. Buna rağmen atması Larin artık takım oyuncusu olmuş. Artık Larin tamamdır düşüncesini oluşturdu bana yani. Gol krallığından önce bu çok kritikti benim için. En iyisini onu yazarım. En kötüsüne de hayal kırıklığı diyebileceğim. Yani Oğuzhan olacak tabii ki. Hani Mustafa kızacak belki ama.
Hayda. Ertem.
Ben de katılmıyorum ona.
Kupayı fırlattım az önce.
Ben de katılmıyorum Oğuzhan'ın. Kötü olduğunu.
Yani Şöyle söylemem gerekir. Yani hani Oğuzhan'ın aldığı görev çok önemli bir görev. Yani Beşiktaş'ın kanatları çalışıyor. Beşiktaş'ın kanatlarının karşısında kötü diyebileceğimiz iki bek var. Artık ortada oynayan oyuncunun bir şeyler yapabilmesi, bir varlık gösterebilmesi, bir servis yapabilmesi lazım. Yani Oğuzhan'ın Abubakar'a daha fazla çalışmasını beklerdim. Orada çok gömülüyor. Yani biraz korkuyor. Yani hani 15-16 sezonundaki Oğuzhan 8 numara oynadı. Sosa'nın arkasında oynadı. Orada Sosa'nın arkasında oynamasının sebebi olarak Şenol Güneş şöyle söylüyordu. 10 numara oynamıyor Oğuzhan çünkü oyun içinde biraz saklanma huyu var diyordu. Oğuzhan'ın işte evet. Bu problemi maçın içinde saklanıyor. Yani bu saklanması da tabii ki parlatmadı onu hiç ilk yarıda ve ilk yarının bence en kötüsü yaptı onu. Bu sebeple de oyundan çıktığını düşünüyorum. Yani orada Beşiktaş'ın ofansif orta sahada bir oyuncuya ihtiyacı en önemli ihtiyaç bence bu şu anda. Yani Montero-Vida ikilisinin...
Abi size bir şey söyleyeyim mi? Yayiç dönecek, dönecek. Fena dönecek hem de. Bak
ona geliyordum şimdi.
18 Ocak 22-32. Bak buraya yazıyorum. Müptezel Yayiç bir dönecek. Yani böyle bir dönüş yok baba. Yazıyorum. Buraya yazdım.
Yani inşallah, inşallah. Yani benim artık Laiç'ten çok fazla umudum kalmadı. Yani çok sağlam bir seri çıkardık. Bu seri sırasında çoktan dönmüş olması gerekiyordu bence. Dönerse ne ala? Yani futbolu hatırlarsa ne ala ama...
6 ay oynasa şampiyon olacağız yani. Dediğin gibi Ömer.
Yani şimdi
abi çok büyük eksiklik geçen olmayışı ya.
Laiç'in olduğu sezonlarda Beşiktaş'ın hücum hattına bakıyoruz. Laiç'in ilk geldiği sezon. Yani çok kötü bir hücum hattında adam 21 gol katkısı falan vermiş. Yani hani asist krallığında yarışmış. Laiç kötü bir oyuncu değil ama yani çok psikolojik çok problemleri var. Bunu da atlatamıyor. Yani çok yeterince profesyonel değil sanırım. Ondan kaynaklandığını düşünüyorum. Artık başka açıklama getiremiyorum.
Yani dönerse... Abi ben niye böyle bir izlenime vardım? Tek kusura bakma sözünü bölüyorum. Hani böyle araya girmek de şey oluyor. Hani böyle biraz tartışmacı oluyor, güzel oluyor. Niye böyle bir izlenime vardım? Çünkü bu müptezel kardeşimiz Yayiç genelde biliyorsunuz fotoğraflarda falan böyle sarhoş gibi çıkıyordu. Sonra
zaten
hiç
sarhoş
oynamaya
yani.
Mecali yoktu. Antrenman fotolarında yüzü asıktı. Dorukhan tokatlıyordu bunu falan. Şimdi yüzü full gülüyor farkındaysanız. Yani mesaj veriyor abi. Yayiç akıllı bir adam. Hani zaten akılsızlığından dolayı değil. İstemediği için oynamıyor. Gide alkol partileri falandır filandır.
Evet.
Bu arada o sezon Yayiç'in ilk gol katkısı verdiği maç Ankara Gücü maçı deplasman. 16. ya da 17. hafta. Neredeyse tüm gol katkısını da ikinci yarı verdi. Yani kafayı takan bir Yayiç. Sergen Yalçın'ın bu arada Sergen Yalçın'ın oyun planında çok da yeri yok Yayiç'in. Sergen Yalçın önde biraz basan adam istiyor. Rakip savunmaya biraz basan adam istiyor. Yayiç'in fazla bir yeri yok. Yayiç'in gerçi modern futbolda da zaten fazla bir yeri kalmadı. Ama yani Yayiç bu. İllaki bir yer bulacaktır. Ve ben Yayiç'in döneceğini düşünüyorum. İnşallah bu gece alkol partisi vermiyordur. Ve Marco Livaya ismi geçiyor. Bir anda gönderilmez falan. Ya bilmiyorum. Yayiç'e bel bağlanmaz ama ben geri döneceğini düşünüyorum.
Sence tabii abi maçın en iyisi ve en kötüsü Ömer sözün bittiyse bu arada tabii.
Tabii geçebiliriz.
Bence maçın en iyisi... Ömer'in de saydığı istatistikler zaten az önce de söyledim. Keşke bir tek Ozef de Souza ile çıkmış olsaydık maça da zaten tek başına götürüyormuş işi.
Aynen.
Ya ben maçın bugün tekrarını izledim. Belki bilirsiniz yayıncı kuruluşta gündüz saatlerinde bir tekrarı verildi tamamı. Mustafa da bu arada izleyeceğim diye tweet atmıştı. İzledi mi tam bilmiyorum.
İzlemedim abi linkini... yayından sonra izleyeceğim. Fenerbahçe maçındaydım.
Kayıt var.
Tamamdır. O kaydığın linki var galiba. Onu işte Samet'le Ömer'e de at istersen bir daha izlesinler. Oğuzhan'ı özellikle izlesinler. Oğuzhan orta sahada boğuştu. Hani Etebo'yla zaten birebir oynatmış Fatih Terim. Yani bizim Oğuzhan'dan beklediğimiz Sergen Hoca'nın da dediği gibi skora katkı yapması. Oğuzhan'dan herhangi bir düz bir orta saha veya defansif orta saha özelliklerini çok bekleyen yok ama bu maçta Oğuzhan biraz da o tarafa eğilmiş. Çünkü boğuşmak zorunda kaldı. Etebo dibinden ayrılmıyor. Tekrarını izleyin. Görürsünüz orada. Bence maçın en iyisi Ozef de Souza ve en az onun kadar iyi olan Rıdvan vardı. Bugün iyileri ve kötüleri yayına hazırlık için böyle bir maçın tekrarını izledim. Rıdvan hakikaten çok üst düzey performans sergiliyor. Artık ben bu performansı böyle işte La Liga'da, Premier Lig'de falan üst kalbur üstü takımlarda izliyorum. Özellikle Rıdvan'ın oyunu da tekrar izleyenler ve siz izlerseniz dikkat edin. Maçın en kötüsü bence Abubakar'dı. Onu de. Es geçiyorsunuz. Çünkü Abubakar diye bir şey oluşmuş, kalıp evet. Oturmuş kafamızda.
Ben bekliyordum sıra özel, bana gelsin diye.
Aynen. Bu maça özel maçın en kötüsü Abubakar'dı ama mücadele etti gene. Böyle kendi isteyerek oynamadı gibi bir şey yok.
Luyendama sindirdiler bence ya vardı. Biraz. O maçın başında faul falan vermedi ya saçma sapan. Yani yayın üstünde tekme attı adam. Devam falan dedi kontra montra yedik. Yani orada falan çok sindirdiler. Adam paso tekme attılar vesaire. Oradan muhtemelen öyle bir şey oldu ama ya Bakar gerçekten çok kötüydü bence de derbide.
Ya bir de şöyle bir şey var. Şimdi Galatasaray'ın defans hattı ve orta sahasındaki savunmaya dönük oyuncuları çok sert oynadılar. Hatta diyoruz işte iki kırmızı kart verilmedi, verilmeyen sarı kartlar, fauller var falan. Abubakar da bir de sakatlık şeyi olduğu için, kafasında, bilinçaltında sakatlanmayayım oynadığı için ondan da biraz korkmuş olabilir açıkçası. Çünkü özellikle ayağına basılan pozisyonda çok sert bir müdahaleye maruz kalıyor. Dikkat ederseniz ondan sonra böyle çok sert korakor mücadelelerden evet, biraz kaçındı. Daha böyle hani açık oynayayım, diğerleri rakip defanstan, defans hattından biraz daha açıkta oynayayım falan kaçtı. Ya bu da tabii ki hoş karşılanabilir. Çünkü Abubakar'dan bahsediyoruz. Adam bizden aldığının 2-2,5 katı Porto'da oynarken bir şekilde bonservisini aldı. Beşiktaş'a isteyerek geldi. Söylenilen bütün şartları kabul ederek imza attı. Ben Beşiktaş'ta oynayacağım dedi ve şöyle bir şey var. Sakatlanmaması üstüne bir sözleşme yaptık. Sakatlanırsa biz seni yollayacağız diye sözleşmemiz var. Bunun da psikolojik şeyleri var tabii, etkenleri var Abubakar üstünde. Ama işte Larin çıkıyor piyasaya, sahneye, Enkudu çıkabiliyor. Mesela Raşit Gezal değişikliğine çok anlam veremedik hiçbirimiz. Ama ben işte bir kızdım. Hatta WhatsApp'ta olanla konuştuğum arkadaşlarım da var. Buradan selam olsun, dinleyecek biliyorum. Ya Gezal nasıl çıkar? Hani bana soruyorlar bir de direkt, Sergen Hoca'cı olduğum için benim cevap vermemi bekliyorlar. hani ben de dedim ki ben de şaşkınım ama inşallah vardır bir planı. Beraberliğe yatmıyordur da farklı bir plan vardı. Çünkü Kayseri maçında Mensah çıktı, Necip girdi oyuna. Bir şekilde daha atak, daha net pozisyonlar bulmaya başladık. Maçı kurtardık. İnşallah dedim, öyle bir şeydi. Yani gene öyle oldu. Gezal'in değişikliğini beklemiyorduk. Gezal de oyuna çok etki edemedi. Ama işte bir şekilde bir orta keser, bir kafa bekledik. Yani diyeceklerim bunlar. Tekrar üstünden ya geçeyim. Maçın yıldızı Josef Rıdvan ikilisi oldu bence ki takımında şöyle söyleyeyim, tamamı 6.5-7 civarlarında oynadı. Yani çok göze batan kötü bir oyuncumuz yoktu. Markaj ve saydığım etkenlerden dolayı da en etkisiz kalan Abubakar'dı bence.
Ya başta da Mustafa söyledi zaten. İşte Fatih Terim'in hani savunma vesairesi, savunmada çalıştığı şey, hani en azından planladığı şey güzeldi. Yani becerdi yani onu birazcık ve Gezal'i de birazcık sıkıştırmayı başardı. Beşiktaş'ın da şeyi sıkıntılı olduğu için, bu Gezal dışında üretme sıkıntısı yaşadığımız için zaten Oğuzhan'a kızılmasının en büyük sebebi o oluyor. Gezal üretemiyorsa Oğuzhan üretsin kafasından oluyor. Ben de zaten hani artık yayının da sonuna geldik zaten, hani Galatasaray maçıyla ilgili konuşacak çok fazla bir şey kalmadı. Benim de hani golü atsaydı ben Larin diyecektim. Kaçırdığı hani ilk golü atsaydı bence çok çok çok iyi bir top oynadı Larin. Ama yani tabii ki golü attığı için Josef. En kötüsü de bence Abubakar yani. Ben Abubakar dediğim gibi çok sindirdiler, tekme falan attılar çok. Muhtemelen o yüzden etkisiz gözüktü sahada çok. Ama Montero vesaire de bayağı iyi top oynadı. Yani Galatasaray maçıyla ilgili olan kısım bu. Bir de çok kısa artık hani bir 5 dakika bir transferle ilgili konuşabiliriz. Yani takımın ne eksiği var? 5
dakika transferle ilgili, 5 dakikada Karagümrük maçı için ön yorum yapalım.
Evet yani.
Abi transferle ilgili şu an galiba konuşulacak tek mevzu Bilal Ceylan. Emeği geçen herkese çok teşekkürler. Gerçekleşmiş
İnşallah olur transfer.
Tabii. Ya ben bir böyle içeriden bir bilgi aldım gibi, gerçekleşmiş bir miktar. Ben de şu an söylemeyeyim. Güzel yani, iyi bir transfer. Kesinlikle izleyenlere yorumuyla söylüyorum. Hani Rıdvan 2'dir inşallah.
Kısa bir bilgi geçer misin devre Mustafa arasında... Hakim sen kısa bir bilgi. Bilal Ceylan'a, 17 yaşında Eskişehir sporlu sağ bekten bahsediyoruz bu arada arkadaşlar. Evet. Bilgin varsa kısa da bir bilgi geçer misiniz? Hani hangimiz oyuncuya vakıfsa?
Ben şahsen izlemedim. Yani bu aralar cidden yoğunum, izleyemiyorum kimseyi. Ama izleyenlerin yorumuyla ve Eskişehir sporların yorumuyla söyleyeyim. Şu an takımdaki neredeyse en iyi oyuncu diyorlar. Mehmet Özcan ve birkaç kişi daha var ama neredeyse en iyisi diyorlar. Ya çoğu kişi zaten onun potansiyeliyle ilgili yorum yapmıştı. Hani bence direkt buradan Avrupa'ya gider diyordu çoğu kişi. Hani
ya Lil izliyormuş işte. Ya
Rıdvan hücum tarzı bir oyuncu diyelim. Rıdvan'ın evet, belki savunması bir tık düşüğüdür. Ama bu tarz oyuncuların olması çok güzel. Mesela bu tarz oyuncularla modern bek oyuncuları biraz da bunlar. Hani tüm kulüplerin aradığı oyuncular. Bizim Süper Lig'de biraz daha şey tercih edilir. Hava top, ya yani uzun bek. Yani hava toplarında falan da defansa yardımcı olması bakımından genelde takımlar dörtlü savunma oynadığı için. Ama yavaş yavaş Mesela Beşiktaş şu an 4-2-3 ay 4-1 4-1 veya 4-2-3-1 oynuyor gözükebilir formasyonda. Ama top ayağımızdayken 3-5-2 gibi formasyonlar da deniyoruz. Bunlar sadece kağıtta yazılı şeyler. Josef geri geliyor. Yanlarında Montero, Wellington atıyorum isimleri sallıyorum. Solda Rıdvan, Rozier içeri giriyorlar. Orta sahayı şey yapıyorlar. Kalabalıklaştırıyorlar. Hücumu kalabalıklaştırıyorlar. Bunlar çok değerli şeyler. Bilal de bu açıdan bize çok büyük bir değer katacaktır. Yani Bilal dışında zaten forvetin de ismi geçmiyor. Şu an biraz nasıl desem. Biraz...
Mandzukic Milan'a gitmiş. Öyle.
Aynen, Mandzukic Milan yaptı. Bir Fode Koita ismi var ya, o kadar.
Programı kapatacağım şimdi bak. Şimdi çekeceğim fişini programın.
Ben istersen gireyim sözü burada. Birkaç forvet var. Bunların hani iki tanesi. Bir tanesinin adı gelmiyor. Hakikaten gelmiyor aklıma. Az önceden beri zorluyorum. Bugün birkaç arkadaşımla konuşmuştum hatta. İsmi de şeye düştü piyasaya. Bongolu mu Bingolu mu öyle bir isim çok çıkmıyor böyle hafızamdan. Kusura bakmayın o yüzden. Bir de bir gizli tutulan bir isim var. Ama ikisinden biri de hani Koita değil. Koita'yı benim bildiğim kadarıyla şu an beklemedi. Yani sezon sonuyla ilgili bir plan olursa olur diye düşünüyorum.
İnşallah olmaz yani, ben o kadar diyorum.
Ya Koita'yı ben de çok istemiyorum açıkçası. Anadolu'dan biz defans hattında gene bir şekilde... kotarabiliyoruz işte Tosic örneği, Wellington örneği falan. Ama hücum hattında biz bir şekilde Anadolu'dan topçu alırsak olmuyor abi bizde.
Aynen
gol kralıyken aldık Wagner Love'u. Adam hani bir geçmiş hikayeler vardı da işte o öldü asıl Wagner Love öldü bu işte İsrail ajanı bilmem ne diye. Bize gelen bambaşka biri çıktı. O yüzden Ömer... hücum hattına...
Ben girecek olursam Bilal Ceylan konusunda yani ben de çok olumluyum. Yani sağlam kaynaklardan aldığım şeyler, bilgiler gayet iyi olduğu yönünde. Hatta hakikaten yani Çağlar gibi falan Altın Ordu'dan mesela direkt Avrupa yaptı falan filan. Onun gibi bir şey olacağını düşünüyordu herkes. Beşiktaş'a gelmesi biraz sürpriz oldu. Bayağı potansiyelli bir oyuncu ve sağ bek yedeğimiz yok şu anda. Necip evet. oynuyor orada. Yine kötü oynamıyor tabii, bunu söyleyebiliriz ama sağ bek yediğini böyle bir gençle yedeklemek kupa maçlarında, belki hazırlık maçlarında, belki lig maçlarında hiç belli olmaz. Bu şekilde yedeklemek çok güzel bir şey. Bunu bekliyorduk zaten biz. Bunun dışında yani forvet eksiği, takımın forvet eksiği olduğu konusunda sezon başında zaten herkes hemfikirdi. Yani pivot bir center for alınmamasına herkes çok tepkiliydi. Ama şimdi acayip ileride gözüken bir Aboubakar Larin performansı var. Larin her ne kadar sol açık oynasa da şimdi Enkudu da performans yükseltiyor. Artık Aboubakar Larin çift forvet gibi veya böyle birbirini yedekler gibi bir hale de gelebilir. Böyle olursa forvet eksiği acaba gerçekten var mı diye düşündürüyor insana. Yoksa forvet arkası ve forveti aynı anda oynayabilen birini alıp gerekirse onu 10 numarada görevlendirmek mi mantıklı olur? Yani bu konuda ben yönetimin de soru işaretleri olduğunu düşünüyorum. Mandzukic'in alınmamasına çok fazla üzüldüğümü söyleyemem. Yani takımda çok net bir lider olmasını ben istemiyorum. Yani Mandzukic gelirse ona pas atmayan herkes kötü olacak. Yani bu gerekirse Rıdvan da ezik kalacak. Efendim pas atan herkes, Mensah da ezik kalacak. Ben böyle takımda hani eski deyimle takımın papazı denirdi ya, öyle bir takımın papazı olmasını istemiyorum. Eğer hakikaten rotasyona girince sorun etmeyecek bir adamsa, Aboubakar neden başlıyor, ben niye yedeyim demeyecekse bu şekilde bir oyuncunun gelmesi Beşiktaş için daha yararlı. Çünkü kolej takımına doğru gidiyoruz yani. Montero da 22 yaşında. Ersin zaten kalede genç oyunculardan. Rıdvan öyle. Yani bu kadar genç bir takımı, yani takıma bir tane böyle babalık yapacak adam alıp bölmeye falan gerek yok. Hepsi arkadaş bunların zaten. Yani şeylerde bile, antrenman dışlarında bile beraber takılıyorlar. Yani ben forvet arkası ve forveti bir arada oynayabilecek bir oyuncu transferi ve tabii ki Bilal Ceylan transferini bekliyorum. Stoper transferi konusunda giderek artık daha az düşünüyorum. Yani maaşı düzenli ödenen bir Vida'nın ve Montero'nun
evet.
Yedeğinde de Wellington götürebileceğini düşünüyorum sezonu. Necip de oynuyor yani. Bu şekilde ben iki transfer bekliyorum dediğim gibi. Bilal Ceylan ve forvet arkasını oynayabilecek bir oyuncu bekliyorum. Kaliteli bir oyuncu gelirse. Beşiktaş'ın hücumda tek sorunu o kaldı çünkü yani.
Bir orta saha oyuncusu herhalde hepimiz bekliyoruz. Tabi bir şey eklemek istiyor musun bu konuda?
Evet, ben bu konulardan daha ziyade sezon sonu için de birkaç transfer çalışması olduğunu biliyorum. Hatta bu Schalke 04'te herhalde bu sene Monaco'ya giden bir Benacer var orta saha. Yusuf onu herhalde Benacer. Sezon aynen onun sezon sonu için anlaşılmak üzere diyebiliyorum. Ben Laiç konusuna da bir çok kısa birkaç cümleyle değineceğim. Ben Laiç'in çok ben yani Mustafa işte biraz böyle romantik konuştu Laiç hakkında ama ben o kadar para alan bir insanın 6 ay romantiklik yaşayacağını içten içe psikolojik sorunlarını takıma yansıtma hakkının olduğunu düşünmüyorum. İnşallah döner. Dönerse bir sağlam Laiç'in tabii ki yani sağlam Laiç sağlam olsan bizi şampiyon yapar. Yaşadık bunun örneklerini daha öncesinde. İnşallah döner. Dönmezse de Beşiktaş'ın kimsenin romantikliğine, gözünün yaşına bakacak lüksü yok. Çünkü para yok kulüpte. Bir isim daha geçti. O da çok plase. Maximilian Meyer. Orta saha boştaymış. Bir ofansif orta saha arayışı da var Sergen Hoca'nın sanırım. Orta sahaya bir ek takviye olarak. Boştaysa bence alınabilir. Bildiğim, sevdiğim, beğendiğim bir topçu. Bizim takım şu anki ahengine de uyum sağlayacak. Ömer'in kastettiği işte takımın dayısı, takımın işte böyle önünde saygıyla eğileceği bir oyuncu profili değil. Zaten onlara o tarz futbolcuları Sergen Hoca da istemedi. İhtiyaç olmasına rağmen Burak Yılmaz'ı, Gökhan Gönül'ü, Caner'i falan hani
aynen, tek kalemle zaten silebilen takımı gençleştirme mevzusuna Beşiktaş
Hoca profili.
İnşallah transferde de yeni ya işte Beşiktaş o kadar
yani inşallah.
Kadro çok güçlü bir kadro değil. İyi bir kadromuz var yani. Eksikleriyle bir iyi bir kadromuz var. Eksikler kapatılmazsa işte bu takım aldı gidiyor 6 yaptı 7 yaptı lider oldu falan. İnşallah öyle bir hataya düşülmez. O zaman çünkü sıkıntı yaşarız. Sezonu bu takım bitiremez çünkü bence. Benim kanaatim çünkü Fenerbahçe'nin neler yaptığı ortada yani. Adamlar bir tane adam alıyor üstüne 2 tane daha alıyor üstüne 3 tane daha alıyor. Yani olamayabilir yine Fenerbahçe ama Beşiktaş'ın olmasının yöntemi belli. Transfer dosyasında herhalde eklenecek bir şey kalmadı. Yani herkes orta saha bekliyor.
Tek bir cümle daha kuracağım ben. Önümüzdeki 2023 seçimlerinde Zonguldak'tan milletvekili adayımız şimdiden bellidir. Mesut Özil.
Aynen.
Bu kadar.
Şey, Mesut Özil konusuna da girdiğimize göre bugün başlığa da atıyorum şey Mesut Özil konuştuk diye. Neyse, Karagümrük maçıyla ilgili çok kısa Mustafa birkaç bir şey söylesin. Ondan sonra da kapatalım skorları verip.
Tamamdır.
Abi Karagümrük maçı şöyle, Karagümrük'ün belli eksikleri var bu maç. Yani aslında çok temel eksikleri değil. Ama temelde birkaç eksikleri var. Roko yok. Roko, Zukanoviç oynuyorlar normalde. Fatih oynar onun yerine. Önemli adamlarından Saba bugün Çaykur Rizespor'a transfer oldu. Dizilim olarak yine şey, Biglia, Ndiaye ve yani orta saha üçlüsü nasıl olurdu? Biglia olacak. Ya çok sağlam bir orta sahaları var bu arada. Alessandro sağ kanat olarak müthiş oynuyor. Biglia zaten kalitesini tartışmaya gerek yok.
Ndiaye bir geçen haftaki gibi penaltı yapsa ne güzel olur ya.
Ndiaye ya abi hiç konuşma ya. Sosyallikte tüm puanımı götürdü geri zekalı ya.
Yani... Mustafa.
Efendim abi.
Karagümrük'ün Aralık ayında yaptığı transferler takıma girdi mi?
Girdi.
Hepsi girdi İtalyanlar neredeyse. Girdi
Bartolacci oynuyor. Yani isimleri şu an gelmedi de girdi. Aynı. Bu unit. Zaten şey öncesi yapmışlardı bu transferleri. Sezon öncesi yapmışlardı. Transfer dönemi öncesi. Onlar oynuyor şu an. Ya bence zor maç olur. Bir de maç Olimpiyat'ta. Sağ olsun TFF büyüklerimiz yine müthiş karar vermişler. Olimpiyat'ı almışlar. Ama ben yine bir şekilde yani zor o kadar zor bir takım değil. Defansı iyi yapan bir takım olduğumuz için ben alacağımızı düşünüyorum. Skora da 2-0 diyorum.
Sen Ömer?
Yani en büyük rakibimiz Olimpiyat Stadı orada. Çünkü yani evet. Oraya biz kombine aldık. Yani biliyoruz Olimpiyat Stadı'nı. Yani futbol atmosferine uyum sağlamak mümkün değil o statta. Her şeyle çok kötü. Hele kışın yani artık donma derecesine gelen havalar oluyor orada. Takımın çok akıcı bir oyun oynamasını orada beklemiyorum. Futbola dediğimiz gibi ısınılabilecek bir ortam değil orası. Ama yine de ben bir şekilde kazanacağımızı düşünüyorum. Artık bir şans topu, bir şey. Ben 2-1 kazanırız diye düşünüyorum bu maçı.
Tabii senden yine skor alalım.
Ya ben Karagümrük maçında çok ilginç bir şekilde, normalde her maçta daha pozitif düşünürüm de, Karagümrük maçında beraberlik çok kokuyor bana. Çünkü hem gündüz maçı hem Olimpiyat stadı, Karagümrük'ün İnönü'de oynayalım yani Vodafone Park'ta oynayalım başvurusu çok ilginç. Maçın sahibi olan, ev sahibi olan takım böyle bir başvuru yapıyor. Buna rağmen federasyon reddediyor bunu. Hani Galatasaray maçında başaramadıkları hakemin beraberliğe yatma olayını oraya yansıtabilirler mi? Çünkü önü tutulamayacak bir takım haline geldik.
Evet.
Ligin başında da çok zor maçlarımız yok açıkçası. Biz sezon başında puan kaybettik de o takımların hepsinden biz 3 puan çok rahat bir şekilde alacağız diye düşünüyorum. Bu maçta bir ayar verilmez inşallah. Skorda hadi gene skorda pozitif olayım. 2-1 diyorum bu sefer de. Ama bu maçta Abubakar'ın golü olur. Kazanırsak.
Ya ben de en son skor vereyim, sonra da programı zaten 45 dakikayı bulduk. Programı da hafiften kapatayım. Ben yine aynı noktadayım. Birazcık daha şeyim, olumsuzum yani. Derbide hadi totem motemdi belki ama burada şey yani, çok Olimpiyat stadından nefret ettiğim için ben Olimpiyat stadında iyi bir sonuç hani hayal edemiyorum pek kafamda. Ya böyle sanki saçma sapan bir duran top golü vesaire bulamazsak çok sıkışacak gibi geliyor maç. 0-0 ya da 1-0 gibi geliyor bana. Belki Vida Mida bir şekilde duran top falan çözerse artık. Yani öyle Gezal'ın bir asistiyle vesaire. İnşallah daha rahat çözeriz yani. Erken bir golle tabii ki çözülebilirler ama. Yani sert de bir takım, o yüzden yani inşallah bir kaza olmaz. Derbi sonrası hoş olmaz yani.
Etrafı çok açık bir stat, bir de hani orası da çok yüksek bir yer. Şey jeopolitik
konum olarak. Rezalet bir yer ya. Gittik kaç sene işte.
Karlar eriyecek mi o tarihe kadar, yoksa ya çok çok değişik unsurlar var maçın gidişatında.
Aynen öyle. Aynen öyle ya.
O zaman ekleyecek herhalde herhangi bir şey yok. Varsa bir.
Abi herkese sorun. İyi günler diliyorum ben. Umarım sonuna kadar gelenler olmuştur.
Evet.
Bunu duyan birileri vardır. Teşekkürler bizi dinlediğiniz için. Ben herkese iyi günler diliyorum.
Ben de çok teşekkür ediyorum herkese. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Basecast.